Ayrım 14. Fakat 33. gece gelince sözünü sürdürmüş. İşittim ki ey bahtı güzel hükümdarım, Vezir Fazlettin karısına o gün düşmanımız Vezir Essavi Sultan'ın huzuruna çıkarak ona, ey hükümdarım, her zaman size olan sadakatini övdüğünüz bu vezir sizden 10.000 altın alarak güya size bir cariye satın alacaktı. Gerçekten dünyada eşi menendi bulunmayan bir esire satın aldı. Ama onu o denli harika buldu ki o ahlaksız oğlu Ali Nur'u çağırarak bunu sen al oğlum. Bu ihtiyar sultan onun zevkini süreceğine sana daha layıktır. Zaten şimdiye kadar kaç cariyeyi sahip olmuş? Birinin bile bekaretini giderememiştir demiş. Ve Ali Nur denen bekaret gidermeyi meslek haline getirmiş olan bu haylaz da güzel esireyi almış, kaşla göz arasında bir yandan öbür yana delip geçmiş. Ve de şimdi babasının sarayında dairelerini asla terk etmediği bir sürü kadın arasında bu alçak, bu namussuz, bu genç delici onunla çeşitli oyunlar düzenleyerek hoşça vakit geçirmeyi sürdürüp duruyor diyecek. Düşmanım Savi'nin bu sözlerini duyan sultan diye sözünü sürdürmüş Vezir Fezzettin ki bana değer verir, ona inanmayı kabul etmeyecek ve ona sen yalan söylüyorsun El Muin İbni Savi diyecek. Fakat Savi de ona bana izin ver, gidip Fazlettin'in evini bir müfrezeyle sarayım, esireyi hemen sana getireyim, meseleyi kendi gözlerinle görüp anlayacaksın diyecek. Sultan da davranışlarında oynak olduğu için ona izin verecek ve Savi muhafızlarla birlikte buraya çıkıp gelecek ve Enis Üçceli'si hepinizin içinden çekip alacak ve sultanın huzuruna çıkaracak. Ve sultan soruşturmaya başlayınca Enis Üçceli'si itirafa zorlanacak. Bunu görünce düşmanım Savi zafer kazanacak ve sultanımıza ''Efendim sizin için ne denli sadık bir danışman olduğumu görüyorsunuz. Ama ne yapayım ki sizin nezdinizde daima daha az ağırlıklı sayılmak benim kaderim.'' Oysa şu hain Fazlettin sizin hep gözdeniz olmuştur diyecek. Bunun üzerine sultan hakkımdaki düşüncelerini değiştirecek ve beni şiddetle cezalandıracak. Ben de bugün beni sevip sayan kimseler için bir alay konusu olacağım ve yaşamımı da servetimi de kaybedeceğim demiş. Bu sözleri duyan Ali Nur'un annesi kocasına bana inan bu meseleden kimseye söz etmezsen hiç kimseye bir şey bilmeyecektir. Ve de bahtını Allah'ın iradesine emanet et. Olacak olandan başkası başına gelmez demiş. Vezir bu sözleri duyunca yatışmış. İleride başına gelebilecekler hakkında içine huzur sinmiş. Ama oğlu Ali Nur'a duyduğu öfke içinden çıkmamış. Ali Nur'a gelince iki küçük esirinin kopardığı haykırışları duyunca acele Enis Üçcelis'in odasından çıkmış. Ve bütün gün orada burada dolaşıp durmuş. Saraya ancak geceleyin dönmüş. Gizlice annesinin dairesine sokulmuş ve olup bitenlere rağmen sonunda anası onu bağışlamış ve kucaklamış. Kadın bu eşsiz geyik Enis Üçceli'si kollarında tutmuş olduğundan dolayı onu gizlice kıskanan kadınların da desteğiyle Ali Nur'u dikkatle saklamış. Ve hepsi de babasının gazabından sakınması için hep birlikte ona tembihte bulunmuş. Böylece Ali Nur bir ay süreyle geceleri döndüğü sarayda annesinin dairesine sessizce girerek kadınlar tarafından saklanmış ve hatta annesiyle anlaşarak Enis Üçceli'si ile gizlice buluşuyormuş. Sonunda bir gün Ali Nur'un annesi vezirin her zamankinden daha az tedirgin göründüğü bir sırada ona ''Oğlumuz Ali Nur'a karşı duyduğun öfke daha ne zamana kadar sürecek?'' ''Efendim doğrudur esireyi yitirdik artık.'' Ama sen oğlumuzu da mı yitirmek istiyorsun? Çünkü öyle hissediyorum ki eğer bu durum böyle sürüp giderse oğlumuz ana baba bucağından bir daha dönmemecesine kaçıp gidecek. Ve bu tek çocuk vücudumuzun kopup gelen bu tek ürün için yine bizler ağlayacağız demiş. Vezir de duygulanarak ona ama ne yapabiliriz ki demiş. Kadın bu geceyi bizimle geçir Ali Nur gelince sizi barıştırayım. İlkin onu cezalandırmak hatta öldürmek niyetindeymişsin gibi davranırsın. Sonunda da bağışlar ve onu Enis Üçceli'si ile evlendirirsin. Çünkü Enis Üçceli'si onda görebileceğim kadarıyla hayran olunacak meziyetlere sahip. Ali Nur'u da seviyor, Ali Nur da onu seviyor. Zaten ben kendim sana söylediğim gibi Enis Üçceli'si satın almak için harcadığım parayı bulup sana vereceğim demiş. Vezir karısının görüşünü kabullenmiş ve Ali Nur annesinin dairesine girer girmez üzerine saldırıp onu önünde yere yıkmış. Sanki öldürecekmiş gibi hançerini çekip havaya kaldırmış. Bunu gören annesi bu bıçak ile oğlunun arasına girmiş ve ne yapıyorsun diye haykırmış. Vezir de onu geberteceğim diye yanıt vermiş. Kadınsa pişman oldu demiş. Ali Nur da babacığım beni kurban etmeye yüreğin razı olur mu diye inlemiş. Bunun üzerine vezir gözleri yaş içinde. Ama sen ey bedbaht benim malımın ve belki de canımın tehlikeye girmesini nasıl yüreğine sindirdin demiş. Ali Nur da dinle bak baba şair ne demiş diyerek yanıt vermiş. Bir an için benim çok kötü davrandığımı ve tüm suçları işlediğimi kabul et. Ama bilmez misin ki seçkin kişiler bağışlamayı, tüm evrensel bir barış sağlamayı severler. Ve bilmez misin ki özellikle düşmanın önünde diz çökmüşken ya da sen tepelerden ona hükmederken, o dağın eteğinde bir çukurun dibinde sana yalvarırken böyle davranman gerekir. Bu dizeleri işitince vezir, dizlerinin dibinde başı eğik duran oğlunu serbest bırakmış, yüreğine merhamet girmiş ve onu bağışlamış. Bunun üzerine Ali Nur ayağa kalkmış, babasının ve anasının ellerini öpmüş ve itaatkar bir vaziyet almış. Babası da ona, ''Hey oğlum, bana Enis Üçceli'si gerçekten sevdiğini ve bunun her zamanki gibi gelip geçici bir hevesin olmadığını söyle. Enis Üçceli'simize karşı dürüst davranmaya hazırsan, ben de onu sana sunmakta tereddüt etmem.'' demiş. Ali Nur, ''Fakat tabii babacığım, Enis Üçceli'si hakkında ne gerekliyse yapmaya hazırım.'' diye yanıt vermiş. Vezir de ona, ''Bu durumda sevgili yavrum, kutsamalarımın hep senin üzerine olmasını istiyorsan, bana Enis Üçceli'sten gayrı bir kadını nikahın altına almayacağına ve ona hiçbir zaman kötü davranmayacağına ve de satmak yoluyla ondan yakanı sıyırmayacağına söz vermelisin.'' demiş. Ali Nur da, ''Peygamberimizin hayatı ve kutsal Kur'an üzerine sana yemin ederim ki, ona asla kötü davranmayacağım. Yaşadığı sürece Enis Üçceli üzerine yasal ikinci bir eş edinmeyeceğim ve onu asla yeniden satmayacağım.'' diye yanıt vermiş. Bundan sonra tüm konak neşeye gömülmüş ve Ali Nur özgürce Enis Üçceli'se sahip olmuş ve onunla tam bir uygunluk içinde bir yıl yaşamış. Hükümdara gelince kendisine güzel bir cariye satın alması için Fazlettin'e 10.000 dinar vermiş bulunduğunu tamamıyla unutmuş. Kötü vezir İbn-i Savi'ye gelince öyküyü her yönüyle öğrenmekte gecikmemiş ama hükümdarın ve tüm Bağdat halkının Ali Nur'un babası veziri nasıl hoş tuttuğunu bildiği için hiçbir girişimde bulunmamış. Ama işler böylesine sürüp giderken bir gün vezir Fazlettin hamama girmiş. Acelesi olduğundan terinin kurumasını beklemeden oradan çıkmış. Dışarıda da havada büyük bir değişiklik olmuş bulunduğundan büyük bir soğuk algınlığına uğramış ve hastalık onu yatağa mahkum etmiş. Sonra durumu ağırlaşarak ne gece ne gündüz gözünü kapayamaz olmuş. Bedeni eski durumunun gölgesi bile sayılamayacak kadar erimiş zayıflamış. Bunun üzerine son görevlerini daha fazla geciktirmek istemediğinden yanına oğlu Ali Nur'u çağırtmış ve gecikmeden gelen gözü yaşlı oğluna ''Yavrum, her mutluluğun bir sonu, her iyiliğin biteceği bir zaman vardır. Her faturanın ödeneceği bir gün ve her bardakta içilecek bir acı içki vardır. İşte bugün de benim ecel şerbetimi içeceğim gündür.'' demiş. Sonra da şu dizeleri okumuş. Ölüm seni bugün unutabilir ama yarın hatırlayacaktır ve her birimiz acele adımlarla kayıplar çukuruna doğru yol alırız. Yüce Tanrı'nın nazarında ne alçaklık ne de yükseklik mevcuttur. Tüm yükseklikler alçaklıklarla aynı düzeye getirilmiştir ve kimse ne ezilmiştir ne de ezendir. Ve asla ne bir şahın ne de bir hakanın ne de bir peygamberin ölümün yasasına karşı durup sonsuza dek yaşadığı görülmüştür. Sonra vezir sözünü, ''Ve şimdi oğlum, sana verilecek bir tek nasihatim kaldı. Kendini Allah'a teslim et, insanoğlunun sonunun nerelere varabileceğini gözden uzak tutma. Ve özellikle karın olan kızımız Enis Üçceli'se her zaman büyük itina göster.'' diyerek sürdürmüş. Bunu duyan Ali Nur, ''Benim iyi yürekli babacığım, görüyorum ki bizi terk ediyorsun. Senden sonra kime güveneceğiz biz? Sen ki tüm iyiliklerinle nam salmıştın. Kutsal cuma günleri camilerde vaizler seni kutsar ve senin ömrünün uzun olmasına dua ederlerdi demiş. Fazlettin de sözünü sürdürerek çocuğum Tanrı'dan beni geri çevirmemesini kabul etmesini dilerim demiş. Sonra da dinimizin emrettiği kelime-i şehadeti tekrarlamış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammede Resulullah. Sonra da son nefesini vererek sonsuza dek mutlu kaderiyle seçkin kutsanmışların arasına katılmış. Ve hemen tüm saray haykırışlarla, inlemelerle sarsılmış. Ölüm haberi sultanın kulağına da erişmiş ve de tüm Bağdat halkı Vezir Fazlettin İbni Hakan'ın ölümünü öğrenmekte gecikmemiş. Tüm halk okuldaki çocuklara varıncaya kadar ona gözyaşı dökmüş. Öte yandan Ali Nur tüm kederine karşın babasının hatırasına uygun düşecek bir cenaze merasimi düzenlemek uğrunda hiçbir şeyi esirgememiş. Merasim sırasında bütün emirler, kötü İbni Savi dahil tüm vezirler, saltanatın tüm hatırı sayılır kişileri ve büyük ünvan sahipleri ve Basra'nın tüm halkı istisnasız herkes cenazeyi sırtlarında taşımışlar. Ve ölümün ortaya çıktığı evden ayrılırken merasimi yürüten baş imam, ölünün onuruna şu dizeleri okumuş. Ölenin cesedini kaldırmakla görevli kişiye dedim ki, emrime uy ve bil ki ölmeden önce bu kişi de benim nasihatlerime kulak verirdi. İstiyorsan kutsal suyla yanını yöresini yıka, ama asıl onun uğrunda ağlayan, şan ve şerefin gözlerinden dökülen yaşlarla bedenini yıkamaya itina göster. Ondan ölüye sürülen merhemler ve tüm kokular uzak olsun. Onu gereğince tahnit etmek için onun güzellik ve iyilik uğrunda harcadığı emeklerin ter kokusundan başka şey kullanma ve ölü bedenini taşımak için gökten şanlı melekler inecek, ona saygı sunacaklar ve bol bol gözyaşı dökecekler. Tabutunun ağırlığını taşıyıcıların omuzlarına yükleyerek onları yormak nafile. Çünkü zaten tüm halkın omuzları yaşadığı sürece ağır bir yük oluşturan, onun yaptığı iyiliklerin ağırlığıyla yorgun ve bitkindir. Bu cenaze töreninden sonra da Ali Nur uzun süre matem tutmuş ve birilerini görmeyi ya da birilerince görünmeyi reddederek uzun süre evinde kapalı kalmış ve oldukça uzun bir süre bu üzüntülü durumu sürdürmüş. Ama günlerden bir gün öylece mahzun oturup dururken birinin kapıyı çaldığını duymuş. Gidip açınca gelenin rahmetli babası vezirin çok yakın dostlarından birinin oğlu, kendi yaşında genç bir kimse olduğunu görmüş. Bu genç adam Ali Nur'un elini öpmüş ve ona, "Efendim, tüm insanlar kendi soyundan gelen nesillerde yaşar ve senin gibi bir oğul da ünlü babasının oğlu olarak yaşamını sürdürmelidir. Böyle olunca sonsuza dek kederlenmek sana yakışmaz. Sonra eski ve çağdaş bilgelerin kutsal sözlerini, özellikle Allah'ın barış ve duası üzerine olası peygamberimizin ruhunu şifaya kavuştur ve matemden yüz çevir deyişini hatırdan çıkarma." diyerek onu teselli etmiş. Bu sözleri duyan Ali Nur söyleyecek bir şey bulamamış ve hemen kederlerine hiç değilse dış görünüşüyle bir son vermeyi kararlaştırmış. Ayağa kalkmış, toplantı salonuna geçmiş ve ziyaretçileri kabul etmek üzere gerekli her şeyi oraya taşıtmış. Ve o andan başlayarak evinin kapısını açmış. Genç ihtiyar tüm dostlarını kabul etmeye başlamış. Ama özellikle Basra'nın ünlü tacirlerinin oğulları olan 10 gence bağlanmış ve onları dost bilerek zamanını eğlenceyle ve sürekli şenlik halinde geçirmeye başlamış. Ve çok değerli bir eşyayı sakınmadan hediye etmediği hemen kimse kalmamış. Ve onuruna bir şenlik düzenlemeden yeni tanıdığı bir kimseyi meclisine kabul etmemiş. Bütün bunları öylesine bir savurganlıkla yapıyormuş ki Enis Üccelis'in onu bilgelikle uyarmalarına karşın gidişini değiştirmemesinden ürken kahyası bir gün ona gelerek, "Ey efendim, aşırı cömertliğin zarar vereceğini ve gereğinden fazla hediye vermenin zenginliği eritip bitireceğini bilmez misin? Vermekten hiç endişe duymayanın fakirleşmeye mahkum olduğunu hiç düşünmez misin? Şu dizeleri söyleyen şair ne kadar gerçekçidir?" demiş. "Param, titizlikle onu saklarım. Uçup gittiğini görmektense onu erimiş külçelere dönüştürmeyi yeğe tutarım. Param benim kılıcımdır ve de kalkanım. Ve de düşmanlarımı, en kötü düşmanlarımı parayla donatmak ne mene çılgınlıktır. Bunu yaparak insanlar arasında mutluluğumu mutsuzluğa çevirmiş olmuyor muyum? Çünkü düşmanlarım zevk duyarak yiyip içecekler ve bahtsızca yarım mangır bile sadaka vermeyi düşünmeyeceklerdir. Öyleyse kötü ve acımasız ve de türdeşlerinin dertlerine eğilmeyi hiç bilmeyen kişiden paramı dikkatle sakınmalıyım. Paramı sakınacağım. Çünkü yalaktan 5 gün uzakta kalan deve gibi susuz, yarım mangırlık sadakaya muhtaç fakirin durumu ne acıdır. Ruhu köpeğin ruhundan da aşağılıktır. Çünkü parasız, kaynaksız kalan adam, bilgelerin içinde en bilgesi de olsa, güneşten de parlak meziyetlerin sahibi de olsa acınacak haldedir. Kahyası tarafından okunan bu dizeleri duyunca Alinur, ona tuhaf tuhaf bakmış ve söylediğin hiçbir söz benim üzerimde herhangi bir etki yapmadı. Bir kez daha kesin olarak bil ki sana söyleyecek sadece bir sözüm var. Hesaplarını yapıp da kahvaltı yapacak hala birkaç kuruşum kaldığını gördükçe, akşam yemeği için kaygılanıp zihin yorarak beni desteklemekten sakın. Şu dizeleri yazan şair ne kadar haklıdır bir bilsen demiş. Bir gün fakirliğe düşersem ve baht beni terk ederse ne yaparım? Sadece geçmişteki şehvetle bağlı olduğumuz şeylerden kendimi yoksun kılarım ve de başkaca ne kolumu kıpırdatırım ne de ayağımı. Ve hepinizi benim hasislikten yana hakkında yergiler düzenlenen bir kimse olduğumu söylemenizi yasakladığım kadar, savurganlığından mahvolacak kadar düşüncesiz olduğumu söylemenizi de yasaklarım. Alinur'a gelince o günden sonra bile doğasındaki cömertlik ve iyiliğin gereği olarak tutumunu sınırlayamamış ve dostlarına olduğu kadar yabancılara da nesi var nesi yoksa vermiş. Çağrılılarından birinin ona sadece şu eşya ne kadar güzel demesi Alinur'un hemencecik ona senin olsun diye yanıt vermesi için yeterliymiş. Ya da bir başkası ey değerli efendim bu mülkünüz ne kadar harika derse Alinur ona hemen şimdi gidip onun senin adına kaydedeceğim deyip hemen kağıdı kalemi alıp ev ya da başka bir mülkü hemen bu dostuna verdiğine dair bir belge düzenler altını da mührüyle damgalarmış. Bu şekilde davranmayı bir yıl daha sürdürmüş. Sabahleyin tüm dostlarına bir ziyafet vermişken akşamleyin bir başka ziyafet sunuyor, bunu yaparken de en iyi şarkıcıları ve en ünlü rakkaseleri getirtiyormuş. Karısı Enis Üccelis'e gelince artık onu da eskisi gibi dinlemiyor, hatta bazen Alinur onu biraz savsaklıyormuş. O da hiç şikayet etmiyor, okuduğu şiirler ve kitaplarla oyalanıyormuş. Ve bir gün Alinur onun kendine ait dairesine girince karısı ona ''Ey Nur, gözümün nuru, bak şairin şu iki dizesini dinle.'' demiş. Kuşkusuz ne kadar çok iyilik yapılmışsa mutlu olmak için o kadar çok fidan dikilmiş olur. Ama bahtın kör darbelerinden de kork. Gece uyku ve rahatlık için konulmuştur. Gece ruhun huzuru içindir. Ama sen bu dinlendirici saatleri başını yastığa koymadan harcıyorsun. Ne yararı var? Ve de sabahleyin felaket ansızın gelip seni çökertirse sakın şaşma. Enis Üccelis bu dizeleri henüz okuyup bitirmişken dış kapının çalındığı duyulmuş. Alinur karısının dairesinden çıkmış ve gidip kapıyı açmış. Gelen kahyasıymış. Alinur onu artık kendisine hemen hemen hiç terk etmeyen dostlarının ziyafette bulunduğu toplantı salonunun yanını başındaki odaya almış ve kahyasına ''Hayrola ne var yüzün böyle allak bullak olmuş?'' diye sormuş. Kahya da ''Efendim senin için o kadar korktuğum şey sonunda başımıza geldi.'' diye yanıt vermiş. Alinur ''Nasıl yani?'' diye sormuş. Kahya da ''Bil ki artık senin hizmetinde olamayacağım. Çünkü elimin altında sana ait idare olunacak hiçbir şey kalmadı. Mal mülk olarak yarım mangırlık hatta bundan daha az değerde bir varlık kaldı. Ve işte sana yaptığım masrafları gösteren defterler ile sermaye defterlerini getirdim.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince Alinur başını önüne eğmekten başka bir şey yapamamış ve ''Allah tek kudretli ve de tek güçlü varlıktır.'' diye yanıt vermiş. Oysa toplantı salonunda bulunan dostlarından biri onları dinlemekteymiş ve konuşulanları duyunca tez elden içeri girip ötekilere de durumu bildirmiş ve onlara ''Haberi dinleyin, Alinur'un artık yarım mangırlık bile değer tutacak malı kalmamış.'' demiş. Tam o sırada sanki verilen haberin gerçekliğini doğrular gibi yüzü tamamıyla değişmiş ve allak bullak olmuş Alinur içeri girmiş. Bu durumu görünce çağrılılardan biri ayağa kalkmış ve Alinur'a dönerek ona ''Efendim çekilmem için iznini rica ediyorum. Çünkü bu gece karım doğuracak. Onu kendi başına bırakamam. Hemen gidip görmem gerek.'' demiş. Alinur da ona izin vermiş. Bunun üzerine ikinci bir çağrılı ayağa kalkarak ''Ey Alinur Efendimiz benim de bugün oğlunun sünnet düğününü yapan kardeşimi ziyaret etmem gerek.'' demiş. Alinur ona da izin vermiş. Sonra her bir çağrılı birer özür bularak izin istemiş. Bu böylece sonuncu çağrılıya kadar sürmüş. Öyle olmuş ki Alinur toplantı salonunda kendini yapayalnız bulmuş. O zaman Enis Üccelis'i çağırmış ve ona ''Ey Enis Üccelis, sen daha başıma geleni bilmiyorsun.'' demiş ve ona olup biteni anlatmış. Karısı Ali Nur efendim, bugün olacaklardan korkuyor ve uzun zamandır sana hatırlatıyordum. Ama sen beni hiç dinlemedin ve hatta bir gün yanıt olsun diye şu dizeleri okudun. Bir gün talih kapının önünden geçerse, onu yakala ve korkmadan keyfince ondan yararlan. Ve de tüm dostlarının yararlanmasını sağla. Çünkü ellerinden kayıp gidebilir. Ama evinde mesken tutmayı yeğlerse, ondan en geniş şekilde yararlan. Çünkü senin cömertliğin asla onu tüketmez ve bırakıp gitmeyi kararlaştırırsa, onu alıkoymak için asla hasislik sökmez.